Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Bakalım dış basında, gazetelerde hangi başlıklar var, hangi manşetler atılıyor, ona bir göz atalım. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, yine İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarıyla ilgili haberler bizim gazetelerimizin ilk sıralarında. Yurt dışında, dış basında ilgi görüyor mu konu? Neler söylersiniz?
Evet, tabii aslında yine güzel temennilerle başlamak istiyorum bir taraftan yeni yılda. Bütün dinleyicilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum bir taraftan. Tabii bu dilek, temenniler bitmiyor bu şekilde ama yani bunlar baki. Ama bir taraftan da gerçekleşenler var, yaşananlar var son 2-3 aydır. Özellikle Gazze'de uluslararası basında takip ettiğimiz kadarıyla bütün zaten uluslararası basında eleştirel kaynaklar, odaklar öyle diyebiliriz ki özellikle bu başlıkta birleşiyorlar diyebiliriz. Son olarak yine İsrail ordusunun Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına ait bir yardım konvoyunu vurduğu haberleri vardı. İsrail ordusunun doğrudan bir başka yardım konvoyunu düzenlediği bir saldırı olmuş oldu. Hastaneler, camiler, kiliseler, normal binalar, insanların ikamet ettiği binalar ve diğer başka sivil hedeflerle beraber uluslararası hukukun hiçbir normunun dinlenmediği bir tek taraflı savaş. Yani savaş dediğiniz iki taraflı olur neticede. Burada tek taraflı bir süreç söz konusu. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları bu bağlamda değerlendirilmesi gereken saldırılar gerçekten. Tabii baktığımızda peki bu bitecek mi diye bazı haberler vardı aslında. İsrail ordusu asker sayısını azaltacak diye böyle uluslararası basında yer aldı. Ama bir de sahada olanlar var. İsrail Finans Bakanı'nın Smotrich, ki Smotrich çok tartışılan bir isim. Özellikle çok yani aşırı sağcı söylemleriyle çok biliniyor İsrail'de. Smotrich'in bir açıklaması oldu ve Gazze şeridinden Filistinlilerin çıkarılmasıyla ilgili bir başka açıklama yaptı. Ve dedi ki 2 milyon Gazze'li yerine 100 bin Gazze'li bu bölgede olsa örneğin ne kadar güzel olurdu değil mi gibi bir açıklama yaptı. Evet. Yani sanki bir elmayı bir yerden bir yere taşıyormuş gibi bahsediyor. Burada yaşayanlar insanlar ve yüzyıllardır burada yaşayan insanlar. Evet. Yani onların kendi evinden bahsediyoruz. Oradan alıp oraya taşımaktan bahsediyor. Axios'ta bir haber vardı. Katar arabulucularının İsrail'li yetkililere Hamas'ın aslında bir ateşkes konusunda 40 rehineyi serbest bırakma karşılığında, daha doğrusu 40 rehineyi serbest bırakarak bir ateşkes yanlısı olduğu ile ilgili 3 İsrailli yetkiliye dayandırıyordu Axios bu haberi. Bu haber pazar günü çıktı ama hemen pazartesi günü bir başka Axios, yine aynı haber kurumundaki makalede bu yalanlandı. Daha doğrusu dendi ki İsrailli yetkililer Hamas'ın Katar ve Mısırlı arabulucular aracılığıyla ilettiği ateşkes ve esir, daha doğrusu rehine ve sivillerin, İsrail'indeki Filistinli sivillerin verilmesi teklifini reddettiğini söyledi. Bu da yine bir başka barışa vurulan darbe oldu o anlamda. Peki bunun yerine ne oldu? Bunun yerine çok ilginç gerçekten, Kan 11 isimli İsrail'in kamusal yayın yapan haber kanalında ilginç bir İsrail ordusuna dayandırılan bir plan yayınlandı. Bu, bakın, yani bir kamusal yayın yapan kurumdan bahsediyorum ben. Burada bir askeri plan açıklandı ve bu askeri plana göre, ki bu askeri planın başlığı da sonraki gün, yani savaş olacak, bitecek, bundan sonraki gün ne olacak Gazze'de diye. Plan, bu plana göre, İsrail ordusunun yaptığı plana göre bundan sonra Gazze'yi aynı emirlikler, yani daha doğrusu emirlikler benzeri bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi planlandığı söyleniyor. Yani deniyor ki Gazze'de tek bir yönetim olmayacak. Pek çok ailenin yönettiği bir Gazze olacak deniyor. Peki bu aileler kimler olacak? Evet. Yani bu aileler arasında birliktelik nasıl sağlanacak? Ya da zaten birlikteliğin sağlanmasını İsrail istiyor mu Gazze, evet, bu aileler
belki
arasında?
Belki birliktelik olmasın diye.
Zaten evet. Zaten bölünsün diye düşünülen bir süreç büyük ölçüde. Bu anlamda bu planın nereye kadar vardığını şöyle söyleyebiliriz. Batı Şeria açısından da düşünülüyor bu. Bakın şu an Batı Şeria sözde aslında şimdi birazdan değineceğiz. 500'e yakın çocuğun sadece Batı Şeria'da hayatını kaybettiğiyle ilgili bir haber vardı. Bu da inanılır gibi değil gerçekten. Bunlar konuşuluyorken şimdi deniyor ki Batı Şeria'da da bu süreç gerçekleşecek. Yani çünkü İsrail'in argümanı şu. Diyor ki Batı Şeria'da evet Hamas yok. Bu zaten uluslararası dünya da bunu kabul ediyor. Ama ne yazık ki Batı Şeria'da da bir operasyonu var İsrail'in ve çocuklar hayatını kaybediyor. Ve şu an İsrail'in yeni planında bu ordunun KAM 11'de yayınlanan planına göre Batı Şeria'da da benzer bir plan var. Ve orada da bu sivil yönetimin yani ailelere bölünmüş bir Gazze yönetimi. Onlar emirlik diyorlar ama aslında ailelere bölünmüş bir Gazze. Bu planlandığı söyleniyor. UNICEF'in bir açıklaması oldu az önce değindim. Filistinli çocuklar için, Batı Şeria'da yaşayan Filistinli çocuklar için kayıtlardaki en ölümcül yıl oldu deniyor. Hı hı. Ve bu henüz İsrail'in sözde Batı Şeria'da bir savaş başlatmadığı ile ilgili bir dönemde yaşanıyor bunlar. Gerçekten kabul edilebilir değil. Uluslararası basın bu anlamda göz yumuyor. Daha doğrusu ne diyelim, Batı dünyası göz yumuyor. Batı yöneticileri göz yumuyor. Çünkü sivil halkları ayırmak gerekiyor. Gerçekten insanlar yürüyüş yapıyorlar, itiraz ediyorlar. Hatta bedel ödemek pahasına itiraz ediyorlar. Üniversitede konumlarını kaybeden üniversite hocalarını biz takip ediyoruz. Uluslararası basında da çokça haber oluyor. Hani en baştaki temenniye dönerek inşallah Gazze'li orada yaşayan Filistinlilere açısından barış dolu bir yıl olur ve suhuletle bir süreç başlar onlar açısından ve biz de mutlulukla onlarla ilgili bu haberi veririz.
Evet, böyle yılın başında iyi temenniler iletiyoruz, paylaşıyoruz birbirimizle ama dünyada savaşlar, çatışmalar da bitmiyor maalesef. Evet, ne yazık ki. Mesela CNBC 2024 yılında dünyada çatışma çıkması ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler hakkında bir makale yayınladı. Ürkütücü bir makale. Bunun detayları neler?
Evet, orada aslında bir kuruma dayandırılıyor. IRC isimli bir kuruma, bir komisyona, komiteye dayandırılıyor bu rapor. 2024'te çoğunluğu Afrika'dan 20 ülkede insani krizin kötüye gitme riskinin bulunduğu söyleniyor. Ayrıca özellikle insani kriz açısından durumun daha kötüye gitmesi muhtemel ülkeler arasında Sudan ilk başta sayılan ülke. Bu kurumun, bu raporun sahibi olan kurumun direktörü David Miliband bir açıklama yaptı ve bu dedi yaşadığımız tarihler içerisinde en kötü zamanı işaret ediyor dedi. Dikkatinizi çekiyorum, 2024'ten bahsediyor. Biz az önce tekrar siz de söylediniz, biz temennilerden bahsediyoruz. Bir taraftan da bu tarz böyle kurumların 2024 ile ilgili oldukça kötümser tablolar önümüze koyduklarını görüyoruz. Sudan'dan bahsedildi, bahsediyor raporda. Bir numaralı çatışma bölgesi olarak Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasında hatırlayalım 15 Nisan'da başlayan iç savaş 6 milyondan fazla insanı evsiz bırakmıştı. Deniyor ki önümüzdeki süreçte bu daha da artabilir. Bir hızlı destek kuvvetlerinin başındaki hatta isim yakın tarihte bölgede bir ziyaretlerde de bulundu. Etiyopya'ya gitti. Biz bunu takip ettik. Uganda'ya ziyaretlerde bulundu. Bu önemli çünkü hızlı destek kuvvetlerinin başındaki ismin bir nevi uluslararası kabul gördüğüyle ilgili de bir işaret veriyor bu. Dolayısıyla bu çatışmanın 2024 yılında da sürmesinden bahsediyor. Bir başka bir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bu aslında sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti değil, Ruanda'yla da beraber anılıyor. Çünkü bu iki ülke arasında kendi iç işlerine başka ne diyelim terör örgütlerini desteklediği iddiasıyla karışıldığı iddiası var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ruanda'yı suçluyor. Ruanda da aynı şekilde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni benzer nedenlerle. Ve 20 Aralık'ta da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir seçim olmuştu. Seçime dönük itirazlar var. 5 aday itirazda bulundu. Dolayısıyla bu ülke özelinde de tartışmaların 2024 yılında da sürmesi bekleniyor. Bir başka çatışmanın beklendiği alan Myanmar. Myanmar, biz hatırlayalım, birkaç hafta evvel yine bahsetmiştik. Myanmar'da Çin sınırının daha doğrusu isyancı güçlerin eline geçtiğini söylemiştik. Bunun hatta Çin özelinde de bir yeni bir tehdit gibi görüldüğünü değerlendirdiğini haberleştirildiğini konuşmuştuk. Ve hatta Çin ordusunun Myanmar sınırına asker gönderdiğini söylemiştik. Sonra bu konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı ve sınır bölgesiyle ilgili kontrolün sağlandığı söylendi. Ama gördüğümüz gibi bu raporda 2024 yılında özellikle etnik açıdan bir problem, etnik ayrılıkçılar açısından bir problem yaşanabileceği, daha doğrusu onların sebep olduğu bir problem olabilir deniyor. Bir başka bölge Sahel bölgesi. Burada da hatta ülke isimleri anılarak söyleniyor. Burkina Faso, Kamerun, Çad, Gambiya, Gine, Mali, Moritanya, Nijer gibi ülkeler anılıyor. Bu ülkelerin ismen anılması da önemli. Bu ülkelerin bazılarında darbe de oldu. Bazılarında darbe olması da bekleniyor şeklinde değerlendirmeler var. Bu da bu çerçevede yine önemli bir haber. Tabii neler yok bu raporda?
Evet.
Bu raporda belki de en önemli olması gereken bölge Gazze, değil mi? Biz az önce bahsediyoruz. Evet. Gazze'den bahsedilmesi gerekiyor, evet. Ama Gazze ne yazık ki böyle dipnotlarla bahsediliyor. Bir başka ilginç konu İran. İran da anılmıyor burada. Yani denmiyor ki İran'da bir çatışma bekleniyor, İran'a dönük bir operasyon bekleniyor. Bu da bu kadar açık bir şekilde söylenmiyor. Bu neden önemli? Bakın, çünkü Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı daha yeni. Bunu yazan, evet, Naftali Bennett, bir önceki İsrail Başbakanıydı. Ama o dedi ki Hamas'la Gazze'de mücadele etmek anlamlı değil. Esas İran'la mücadele edilmesi gerekiyor, evet. Ve bunun için Amerika'nın desteği gerekiyor dedi. Dolayısıyla aslında esas hedefin bu noktada İran olduğu ile ilgili İsrail yetkililerin açıklamaları var. Bu noktada takip edeceğiz tabii ki. Yine hani yeri gelmişken söyleyelim, bu tarz raporlarda az önce de bahsettik. Nelerin olduğu kadar bahsettiğim gibi olmadığı da oldukça önemli oluyor.
Evet, ama rapordan anladığımız kadarıyla Afrika'da gözümüz kulağımız olacak. Yıl boyunca. Gerginliğin olduğu bir başka nokta, geçen yıldan bu yıla yansıyan bir gerginlik Venezuela-Guyana bölgesi. Orada son durum ne?
Şöyle söyleyeyim. İngiltere'nin müdahil olduğunu gördük biz bu sürece. Ve askeri gemi gönderme kararı aldı Aralık ayının sonlarında. Ve 26 Aralık itibariyle 90 metre uzunluğundaki HMS Trent isimli gemiyi görev bölgesine gönderdi. Hatta İngiltere ve Venezuela Dışişleri Bakanı bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ve İngiltere'yi Venezuela'nın çıkarlarına karşı sinsice davranmakla suçladı. Bunun üzerine de Venezuela bölgede bir askeri tatbikat yapacağını, 6000 askerli bir tatbikat yapacağını açıkladı. Gördüğünüz gibi artan bir tansiyondan bahsediyoruz. Ancak sonrasında birden bir haber geldi ve dendi ki Venezuela Savunma Bakanı'nın açıklamasında İngiltere'nin bölgeye gönderdiği askeri gemisini geri çekecek olduğu ile ilgili haber oldu. Akabinde hemen tatbikatın sonlandırıldığını gördük biz. Burada tabii Guyana'nın eski İngiliz sömürgesi olması önemli, ama İngiltere'nin buraya gerginliği artıracak bir adım atıyor olması da önemliydi. Son olarak şunu söyleyerek bitireyim. İngiltere'nin bir başka konu olduğu alan ise Husiler oldu. Husilere dönük İngiliz Savunma Bakanı Grant Sharpe'ın bir açıklaması oldu ve dedi ki Grant Sharpe, İngiltere gerekirse Yemen'de Husilere karşı doğrudan aksiyon alabilir, evet, dedi. Sıcak bölgelerde İngilizlerin böyle müdahalesiyle ilgili ihtimallerin olmuş olması bu noktada önemli diyerek bitirelim isterseniz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.